İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımıza başlarken de hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlamak istiyorum. Allah nasip ederse bugün özellikle Müslümanlar açısından ama İslam toplumunda yaşayan bütün insanlar açısından bir başka temel hak ve husus söz konusu. Onu irdeleyeceğiz. İslam'da 5 temel gaye, 5 temel husus diye bir konu var. Zarurat-ı diniye denir bir başka ifadeyle bunlara. Yani aklın, malın, canın, neslin ve dinin korunması. İslam toplumunda yaşayan Müslümanların da bu vasıfları ve değerleri korunur. Gayrimüslim yani zımmi denen, Müslüman olmayan diğer toplumlarında bu hususları korunur, korunma altına alınır. Özellikle bu husus dini kitaplarımızda önemli yer addeder, önemli yer tutar. Dolayısıyla bunu da birkaç konuda sizinle paylaşmayı arzu ettim kendi referanslarımız açısından. Sevgili dinleyiciler, hakka hukukun koruduğu menfaat, insan haklarına da insana insan olduğu için diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın tanınan haklar şeklinde bir tanım getirilebilir. Ayrıca insan hakları, insanın sahip olduğu özgürlüklerin belirgin ve kullanılabilir hale gelmesi şeklinde de ifade edilmiştir. İslam dünyasında insan hakları hemen dinin tebliğ edilmesiyle birlikte başlamıştır. Denilebilir ki Kur'an-ı Kerim temel insan haklarını bir defa daha tespit ve tescil etmek, insana hak ettiği değeri yeniden kazandırmak amacıyla gönderilmiştir. İslam toplumlarının bağlı bulunduğu Kur'an-ı Kerim ayrıntılı ve teknik olmasa bile insan hakları kapsamına giren noktalara değinmiş ve bunların korunmasını değişik boyutlarda müeyyidelendirmiştir. İslami telakkiye göre bütün haklar Allah'ın iradesine dayanır. Onun insana bağışıdır. İnsanın yeryüzüne halife ve en saygıdeğer yani mükerrem varlık olarak yaratıldığı, ona önemli sorumluluklar yani emanetler yüklendiği fikri, insanın doğuştan bir takım haklara sahip olduğu fikrinin de sistematik bir ifadesi anlamına gelir. Bu telakki, hakların beşeri ve egemen güçler tarafından tanınıp lütfedildiği ve yine onlar tarafından serbestçe kısıtlanabileceği anlayışını reddetmesi ve insana insan olması sebebiyle bir değer vermesi açısından insan hakları tarihinde önemli bir adım olmuştur. Tabiatıyla insan haklarının tanınmasının yazılı metinlerle tespit edilmesinin tek başına bir şey ifade etmediğini geçmişte ve hali hazırda yaşanan örneklerle görmek mümkündür. Önemli olan bunun toplumun bütün bireyleri özellikle de egemen güçler tarafından özümsenmiş adeta bir yaşam biçimi haline getirilmiş olmasıdır. Diğer birçok insani ve hukuki değer gibi insan hakları da ancak sağlam bir inanç ve ahlak zemininde, hukukun üstünlüğünün ve adaletin bulunduğu toplumlarda gerçekleştirilebilir. Hukuk devletinin bulunmadığı, kanunların adil olmadığı ve adaletin bir hayat tarzı olarak yaşama geçmediği toplumlarda insan hakları ancak kağıt üzerinde kalabilir. Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde adalete ve hukukun üstünlüğüne devamlı vurgu yapılıp keyfiliğin kişinin kendi hakkını bizzat kendi kuvvetiyle elde etmesi demek olan ihkak-ı hakkın, nasların çizdiği sınırların çiğnenmesinin yasaklanması meşruiyetin ve hukuk düzeninin korunmasının emredilmesi, bu sağlam zemini kurmaya matuf tedbirlerdir. Hazreti Peygamber'in hicret esnasında Medine'deki değişik inanç mensuplarıyla ve etnik gruplarla yaptığı Medine Sözleşmesi, hayatı boyunca etrafındaki insanlara davranışları, çeşitli din mensuplarıyla ve kölelerle ilişkileri ve bu konudaki tavsiyeleri insan hakları açısından büyük öneme sahip belge ve uygulama örnekleridir aynı zamanda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarının teorik çerçevesi mahiyetinde olan veda hutbesi de insan hakları açısından çok önemli bir belgedir. Hutbe, "Ey Allah'ın kulları, sizlere Allah'tan korkup çekinmenizi tavsiye eder, hepinizi ona itaat etmeye teşvik ederim" sözleriyle devam eder. Başlangıç cümleleriyle birlikte düşünüldüğünde, kişinin kendine karşı olan haklarının başında tek Allah'ı tanımak ve ona itaat etmek geldiği söylenebilir. Kişi ancak bu suretle kendine karşı görevini yerine getirmiş ve gerçek değerini bulmuş olur. Bundan sonraki halka aile hakları denilebilecek halkadır. Nitekim ey insanlar, eşlerinizin sizin üzerinizde, sizin de onların üzerinde hakları vardır. Size kadınlar hakkında yaptığım tavsiyeyi tutun. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun ve onlara iyi davranın. Sevgili dinleyiciler, veda hutbesinde can, mal ve namus dokunulmazlığı da ayrıca vurgulandıktan sonra müminlerin kardeş olduklarından bahsedilmiş ve daha sonra hutbe cihan şümül bir boyuta çekilmiştir. Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir, hepiniz Adem'densiniz, Ademse topraktandır buyurulmuştur. Yüce Allah'ın Hazreti Adem'le başlayan ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile son bulan bütün peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu dinlerin hepsi insanların kendi menfaatleri içindir. Dünya ve ahiret topluluğunun kazanılmasına matuftur. Yanlışın doğrudan ayrılması, dünya sıkıntılarıyla karşılaşılmaması, ahirette ise kaybedenlerden olunmaması içindir. Kainatın en üstün varlığı insandır. Yeryüzünde halife tayin edilmiş, akıl, irade, düşünme, konuşma ve yazma özellikleri sadece insana verilmiştir. Peygamberler ve kitaplar insana gönderilmiş, ilahi emanet de yine insanın omuzlarına yüklenmiştir. Emaneti korumak da imanının, Müslüman olmanın gereği kılınmıştır ve yaptıklarından da böylece insanoğlu sorumlu tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin hadisleri incelendiği zaman görülecektir ki, İslam dininde hükümler 5 gaye ile konulmuştur. Hükümlerde kulların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için şu 5 şey hedef tutulmuştur. Ve bütün dinlerde bu değerler kutsal sayılmış ve korunması emredilmiştir. Bunlar da canın muhafazası, malın muhafazası, dinin muhafazası, aklın muhafazası ve neslin muhafazasıdır. İslam dininin ana maksatları olarak ifade edilen maksad-ı diniye ya da zarurat-ı hamse, yani 5 zorunluluk, ya da zarurat-ı diniye, yani dinin 5 zorunluluğu, 5 ana prensip, İslam dininde herhangi bir konu hakkında fikir verilirken gözetilmesi gereken prensiplerdendir. Hangi konuda fetva verilecek veya herhangi bir hüküm ortaya konulacaksa konusun bu beş ana prensibe uygunluk arz etmelidir. Müçtehitler fetva vereceği zaman, idareciler hüküm vereceği zaman, konu hakkında gerekli bütün bilgileri toplayıp, o konuyla ilgili naslara vakıf olduktan sonra yorumlama ve güncelleme yapabilmeli. En önemlisi ise vermiş olduğu karar maksad-ı diniyeye, yani beş ana gayeye uygunluk arz etmelidir. Bugünkü programımızda İslam dininin beş ana gayesini ve bu gayelerle insanlara getirilmiş olan hak ve hükümleri yine İslam dininin hedefi açısından anlamaya ve anlatmaya başlamış olduk. Bunlardan birincisi canın muhafazasıdır sevgili dinleyiciler. Zira İslam hayat dinidir. İslam'da insan şerefli, mükerrem bir varlıktır. İnsan hayatı kutsal ve dokunulmazdır. Yaşamak bizlere yüklenmiş bir borçtur. Bu sebeple dinimiz insan hayatını her türlü tecavüzden korumuş, insanların canına kıymayı haram kılmış, kan davaları yasak kapsamı altına alınmış, intihar yasaklanmış, hayatı tehlikeye düşüren şeylerden sakınmak ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak gerekli kılınmıştır. Allah Teala canı korumak için yeme, içme, giyme gibi bir takım zorunluluklar getirirken, bu cana kıymayı engellemek için de hem dünyevi hem de uhrevi müeyyideler koymuştur. Kasten adam öldürene kısas, diyet, cehennem ve azabı, hataen öldürene kısas ve diyet cezaları uygulaması vardır. Yine işkence ve zulüm yapmayı, savaşta kadın, yaşlı çocuk ve din adamlarının öldürülmesini de yasaklamıştır. Allah Teala Maide suresinde konuyla ilgili olarak kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır buyurulmuştur. Sevgili dinleyiciler, bir diğer ayette ise mümin bir kulu kasten öldüren için getirilen ceza şöyle belirtilmiştir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Peygamberimiz Efendimiz de veda hutbesinde kan davalarının yasak kapsamına alındığını şu ifadelerle dile getirmiştir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu, amcalarımdan Haris'in oğlu Rabia'nın kan davasıdır. Yine sevgili Peygamberimiz, intihar eden kişinin cehennemde intihar ettiği hal üzere cezalandırılacağını bizlere bildirmiştir. Bu hadisten hareketle İslam alimlerince intihar eylemi de büyük günahlar başlığı altında zikredilmiştir. Allah'ın verdiği canı almaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Veren ancak verdiği canı alabilir. İnsan öldürmek Allah'a şirk koşmaktan sonra gelen büyük günahlardan sayılmıştır. İntihar, iman zayıflığı, sabır ve irade zayıflığından kaynaklanır. Müslüman, hastalık, fakirlik, haksızlık, başarısızlık, arzuladığı bir şeyi elde edememe gibi bir sebeple canına kıyamaz. İntihar, insanın kendi şahsına karşı yapmış olduğu bir zulüm olarak ifade edilmiştir. İnsan, bir parmağını dahi, bu benim parmağımdı diyerek kesip atamaz, bu caiz görülmemiştir. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanın Müslümanı korkutması helal değildir prensibini getirmiş, başkalarının hayatına saygı göstermeyi insani bir görev olarak addetmiştir. Bir başka hadisi şerifte Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim kardeşini tehdit için bir demir parçasını ona uzatarak işaret ederse, bu demir parçasını elinden bırakıncaya kadar melekler ona lanet ederler buyurmuştur. Maalesef günümüzde İslami değerlerden, imandan, ibadetten uzaklaşan insanlar başkalarının canına acımadan, yürekleri sızlamadan kastedebiliyorlar. Her gün basın yayın organlarında karşılaştığımız kasıt ve cinayet haberlerini üzülerek takip etmek durumunda kalıyoruz. Unutmayın ki biz Müslümanlar açısından İslam'ın yaşanmadığı yerde can güvenliği yoktur önermesi doğru bir önerme olarak kabul edilebilir. Hayatı korumak için zaruret halinde haram şeyleri yemek de caiz kılınmıştır dinimizde. Yüce Allah canın korunması ve muhafaza edilmesiyle ilgili olarak Bakara suresinde şöyle buyurmuştur. Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan ve çokça esirgeyendir. Sevgili dinleyiciler, anlaşıldığı gibi burada da canın önemi dolayısıyla Allahu Teala, mesela bir dağ başında kaldınız, bir hayvan, hatta bir insan ölüsü var ama siz de ölmek üzeresiniz. Canınızı muhafaza edebilmek maksadıyla ölmeyecek kadar bundan yemeye müsaade etmiş. Kasıt yemek değil, kasıt mükerrem olan, mükemmel olan insanın canının korunması ve onun hayatta tutulmasıdır. Ve efendim, ikinci husus malın muhafazasıdır sevgili dinleyiciler. İslam dini mülkiyet kazancını meşru yani helal yolla elde etmeyi emretmiştir. Malın korunması ve muhafazası için en güzel maddi ve manevi tedbirleri almıştır. Çalmak, gasp, yağma, rüşvet, kumar, dolandırıcılık, aldatmak, hile, kara borsa, tefecilik, faiz, israf, haksız ve haram yolla elde edilen mallar gibi gayrimeşru kazançları haram kılmıştır. Zayi ve telef edilen mallar için tazmin zorunluluğu getirmiştir. Ayrıca zekat, sadaka ve benzeri uygulamalarla başkalarının hakkını gözetmeyi de kullara bağlamıştır. Bütün bu tedbirler mal emniyetini sağlamak içindir. Kimsenin malına dokunulamaz, başkasının mülkü üzerinde tasarruf edilemez. Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık için çok ağır cezalar getirilmiştir. Maide suresinde şöyle buyurulmaktadır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere, hırsızlığı yaptığı, ihtiyacı olmadan hatta yaptığı kesinleşirse, cezasının el kesme olduğu Maide suresinde belirtmiştir. Burada birinin malının bir başkası tarafından gasp edilmesinin efendim ne kadar kerih görüldüğü ifade edilmektedir. Başkasına ait bir malı zor kullanarak almak anlamına gelen gasp, İslam dininde haram kapsamı altına alınmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde gasp yapan, yani haksız bir şekilde başkasının malına el koyan kişinin ahirette karşılaşacağı cezayı şöyle anlatmıştır. Kim bir karış toprağı gasp ederse, Allah kıyamet gününde onu 7 kat yerden kafasına geçirecektir buyurmuştur. İslam dininde haksız kazancın her türü yasak kapsamındadır. Yüce Mevlamız Nisa suresinde, ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması halinde müstesna olmak üzere mallarınızı batıl yani haksız ve haram yollarla aranızda alıp vererek yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir buyurmuşlardır. Rüşvet olarak alınan ve verilen şey de haramdır. Malın korunması esas alınırsa, bu malın haksız yollarla elden çıkması haram kabul edilir. Rüşvet, insanlar arası ilişkileri bozmakla kalmayıp, toplumsal birlikteliğe de zarar vermektedir. Efendimiz bir hadisinde rüşvet alan ve veren için şöyle buyurmuşlardır. Rüşvet alan da, veren de cehennemdedir. Yiyecek, giyecek, mesken tedariki için çalışmak farzdır. Necm suresinde bildirildiği üzere, bilinsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur buyurulmuştur. Ailenin nafakasını, geçimini sağlamak için çalışmak da ibadettir. Peygamberimiz Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Malı uğrunda öldürülen şehittir. Kanı uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda öldürülen şehittir. Ailesi uğrunda öldürülen şehittir. Dolayısıyla İslam'da insanı insan yapan bu değerler önemsenmiş ve önemsenen bu değerler uğrunda mücadele şiddetle teşvik edilmiştir. Zaten alın teriyle elde edilen kazanca denk başka bir kazanç yoktur, olamaz da. Haram kazançlardan olan ve elde bulunan malı artırmak şöyle dursun, ziyana uğratan hususlardan birisi de faizdir sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla faiz de diğer olumsuz addedilen kazanç yolları gibi haram kapsamına alınmış, helal yoldan hayatı kazanmak teşvik edilmiş, faizle malın bir başkasından alınması bir insan hakkı ihlali olarak dinimizde kabul edilmiştir. Bakara suresinde, ey iman edenler, Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın buyurulmuştur. Yine Bakara suresindeki diğer bir ayeti kerimede ise faiz yiyenlerin ahirette karşılaşacağı sıkıntılar şöyle tasvir edilmektedir. Faiz yiyenler ancak kendisini şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi çarpılmış olmaktan başka bir şekilde kalkmazlar. Bu onların alım satım da ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır buyuruluyor Bakara suresi 275. ayeti kerimede. Sevgili dinleyiciler, zarurat-ı diniyeden iki tanesini yani canın ve malın korunması hususunu ancak işleyebilmiş olduk. Vaktimiz doldu. Programımızın bugünkü süresinin de sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeğe geçen arkadaşlarım adına hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Sağlık, afiyet ve huzur, bereketler temenni ediyorum.
İnsan Hakları.